Çiçekten.
Çiçekten. Çiçek. Dolayısıyla adımız da uyumlu çiçek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında sizlerle buluşmanın mutluluğuyla hepinize merhaba diyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten günümüze kadar uzanan geleneksel Türk halılarında kullanılan kadın sembolleri üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Profesör Doktor Hatice Feriha Akpınarlı stüdyomuzda olacak. Ve sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Türküleri, şarkıları, hoyrat ve gazelleriyle benzerlik gösteren Şanlıurfa, Elazığ, Bakü ve Kerkük'lü 36 müzisyen, müziğin izinde Dört Kardeş Şehir konserleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Bu konserler hakkında Genel Sanat Yönetmeni Salih Turhan'la telefon görüşmemiz olacak. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde her hafta olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir konuyu konuşacağız. Masalları konuşacağız. Binbir Gece masalları, Dede Korkut masalları var kültürümüzde. Doğu Batı masalları arasında ne gibi farklar var? Bu sorulara cevaplar arayacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim, gözüm bir şey görmez oldu. Bilirdim aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldun. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim, gözüm bir şey görmez oldu. Delirdim, aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldun. Ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda değerli hocamızı ağırlıyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Feriha Akpınarlı hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için. Çünkü Türk kültürünü tanıtmak isteyen, buna gönül veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Hakikaten üzerinde durulması gereken konular bunlar.
Evet değerli hocam, bir de aslında kullanıyoruz ama bilmiyoruz. Hani bilimi evet. kullanmak sanıyorum çok daha farklı evet. anlamlar taşıyacak. Evet. Çünkü ben de aynı şekilde şimdi bugün tabii programın başında dinleyicilerimizle paylaştık. Geçmişten günümüze uzanan geleneksel Türk halılarında kullanılan sembollerden ve özellikle kadın sembollerinden evet. bahsedeceğiz. Evet. Onları incelerken o halılara baktığımızda biz sadece işte motif der geçeriz. Çok fazla anlamı üzerinde düşünmeyiz ama bugün sizinle şimdi bütün dinleyicilerimizin "Aa evet o sembol bu muymuş?" evet. diyeceğini duyar gibiyim şimdiden.
Tabii dinleyicilerime ben anlatmaya çalışacağım. Görsel olarak radyo olduğu için gösteremeyeceğim ama hakikaten bizim Türk insanı çok fazla duygusunu, düşüncesini, yaşamını o kadar güzel el sanatlarını aktarmış ki bu aktardığı yollardan bir tanesi de halıcılık. O kadar güzel anlamlar yüklemiş ki biz onları incelediğimiz zaman hakikaten hayran kalıyoruz ve hayranlıkla izliyoruz. Anadolu'daki hanımların bu kadar büyük hayal güçlerini, çünkü çok güzel hayal güçleri var o hanımların. Onları sizlere açıklamaya çalışacağım.
Dokumacılık hep hanımların elinden mi çıkmış bir sanat?
Hayır, dokumacılık sanatında erkekler de yoğun çalışmakta. Çünkü mesela bir halıcılıkta halı tezgahının kurulması erkeklerin daha çok fiziksel güç isteyen bir iştir. Evet. Çözgü çözme işi yine fiziksel güç isteyen bir iştir. Ama ilmekleri atma, o halı düğümlerini yapmak, onlar daha çok bayanlar tarafından, özellikle de genç yaştaki bayanlar tarafından. Çünkü düğüm atmak, el hareketlerini bile takip edemeyeceğiniz hızda düğüm atar evet, hanımlar.
Evet, evet. Daha önceden videosunu da izlemiştim evet. ve ben hani tek bir ilmekten o koca halının nasıl çıktığını hep hayranlıkla bakmışımdır. Evet, evet. Onu çünkü tek bir ilmek düşünüp de sonrasında hayal edip bütün bir halıya, bir dokumaya, bir kilime dönüştürebilmek gerçekten inanılmaz bir hayal
evet,
gücü.
Saatlerini alıyor ama dediğim gibi o kadar hızlı atıyorlar ki el hareketlerini izleyemediğimiz için bir günde binlerce düğüm atıyorlar. Genelde de bu daha çok 15-16 yaş, daha genç yaşlarda kişiler çalıştırılıyor. Tabii bunların önüne geçmek gereken şeyler, genç yaştaki işçilerin çalıştırılması güzel bir şey değil ama maalesef işte yörelerimizde gittiğimiz zaman işte daha çok Güneydoğu bölgelerinde halıcılıkla çok ünlü olan yerlerdeki araştırmalarımıza gittiğimiz zaman oradaki tüccarlar açtıkları atelyeleri dolaştıklarımızda çok küçük yaşta çalıştırılan çocukları da görmekteyiz. Çünkü onların el hızı daha fazla, beceri daha fazla.
Evet, peki bu çıraklıkla öğrenilen bir zanaat midir ya da sanat mıdır?
Halıcılık. Şimdi biz Türk halı sanatı diyoruz. Çünkü o kadar geçmişe, eskiye dayanan bir şey ki. Daha çok eskiden ailede büyükten küçüğe öğretilen, geçen ya da işte ustadan çırağa geçen bir şey. Ama şimdi tabii eğitimi de var bunun. Sanat tasarım fakültelerinde, güzel sanatlar fakültelerinde bunlarla ilgili bölümlerimiz var. Bu bölümlerde de halıcılık eğitimi veriliyor. Meslek yüksek okullarımızda halıcılık eğitimi veriliyor. Ama halen çoğunlukla usta-çırak ilişkisiyle öğretilen bir şey. Biraz evvel söylediğim gibi çözgüsünü çözmek ayrı bir olay, onu dokumak ayrı bir şey. Yani bir kişi her bir işlemin tümünü halıcılıkta bilmesi çok zor. Çünkü çözgü ayrı bir olay. Genelde çözgüler çözülür, yapan hanımların eline bırakılır. Ama bazı yörelerimizde de bunun hepsini aynı ailedeki kişiler ya da bir kişi tarafından da yapılan ustalarımız da mevcuttur.
Çözgüden kastımız nedir?
Halı iki tane iplikten meydana gelir. Bir boyuna giden çözgü iplikleri dediğimiz iplikler, o tezgaha gerilir. ve onun üzerine atkı iplikleri atılır. Atkı ipliklerin arasında deseni oluşturan ilme dediğimiz iplikler atılır. İlme ipliklerinde iki çeşit düğüm kullanılır. Gördes düğümü, buna aynı zamanda Türk düğümü diyoruz. Bir de İran düğümü. Farklı düğüm teknikleri de var ama en çok dünyada kullanılan bu iki tür düğüm. Hı hı. Ve yapılan araştırmalarda, özellikle de bizim de yaptığımız araştırmalarda, işte iki düğüm arasında sağlamlık açısından, iplik kullanımı açısından birçok şeyler söylenmekte. Ama yaptığımız deneysel araştırmalarla İran ve Türk düğümü arasındaki tek fark ilme ipliğinin İran düğümünde daha az olması ve biraz daha kısa zamanda dokunması. Çünkü iki çözgü ipliğine sarılır gördes düğümü. Ama İran düğümü iki çözgüye sarılmaz. Tek çözgüye sarılır, diğer çözgünün arkasından geçer. Bunun için dokuyucu bunu daha hızlı yapmakta, İran düğümünü. O nedenle günümüzde tüccarların çoğu İran düğümünü tercih etmekteler. Ama eski halılara baktığımızda, eski halılarda çoğunlukla Türk düğümü, gördes düğümü dediğimiz düğüm tekniği kullanılmış. Yani Türk halıların hepsine, hı hı, daha çok İran bölgesindeki halılarda İran düğümüne rastlıyoruz. Halıcılığa baktığımızda ilk başlangıcı çok eski, milattan önceye dayanıyor. Çeşitli kaynaklarda da incelediğimizde ilk halı örneği pazırık halısı dediğimiz kurganlarda bulunan bir halı örneği. Kalitesi çok yüksek bir halı. Pazırık halısından sonra şöyle bir kısaca halıya baktığımızda, hangi halılar var diye düşündüğümüzde Türk halı sanatında, pazırık halısının örneklerinden sonra 3. yüzyıllarda Fustat'ta yapılan yine kazılarda çıkan halı örneklerimize rastlıyoruz. Bu örneklerin hepsinde, gerek pazırık halısında gerek de işte geometrik motifler ağırlıkta. Hı hı. Özellikle mesela dünyada çok iyi tanınan pazırık halısı dediğimiz, işte ilk örnek halı dediğimiz halımızda bordürlerinde atlı süvariler var. Ama ortada karelerle bölünmüş bir düzen var. Biraz sonra kadın sembollerini anlattığımda bu kare düzenin kadın sembolünün pazırık halısına kadar dayandığını da göreceğiz. Pazırık halısından sonra 3. ve 4. yüzyıllar Doğu Türkistan'da Fustat halıları, sonra 9. yüzyıllarda Abbasilerde yine halı. Yani Türklerin yaşadığı her dönemde halıcılığı görüyoruz. Çünkü Türkler koyun beslemeyi çok seviyorlar, hayvancılığı çok, evet, seviyorlar. Hayvancılığı sevdikleri için de hatta bazı Türkmen boylarımızın, işte ak koyunlu, kara koyunlu, sarı keçili, kara keçili Türkmen boylarımızın isimleri bile bu hayvanlarımızdan alınan isimlere dayandırılıyor. Bu hayvanların el yapından en fazla yaptıkları sanat dokumacılık ve dokumacılığın da içerisinde halıcılık. Eski çağlardan biraz daha ilerlediğimizde Selçuklu dönemine kadar halıcılık, Türk halıları devam ediyor. Selçuklu döneminde tekrar yine geometrik desenli halılarımız yoğunlukta kullanılıyor. Selçuklu döneminde halılarımız mesela Beyşehir halıları, o dönemde en çok gözde olan halılar Beyşehir bölgesinde. Daha sonra yine Selçuklularda birçok halılarımız büyük Avrupalı ressamların ilgisini çekiyor ve resimlerinde kullanılıyor.
Resmini yapıyorlar.
Evet, halının resmini yapıyorlar. Halıları işte masanın üstünde resim, halı örtülü, yerde halı örtülü birçok mesela Giotti'nin resimlerinde var, Holbein'in tablolarında var, Lotti'nin tablolarında var. Bu tablolarla mesela bizim bir dönemdeki halılarımız Holbein halıları adını almıştır. Çünkü Holbein o halıları kullandığı için o dönem halılarına, hatta 4 dönem Holbein halıları vardır. Bunlar o ressamın kullandığı halılar olarak onu 4 gruba, 4 döneme ayrılmış. O şekilde biz de öğrencilerimize Holbein halıları diye anlatırız. Tabii sonra Osmanlı dönemi geliyor. Hı hı. Osmanlı döneminde artık geometrik ve hayvan figürlerinden çok bitkisel figürler başlıyor. Özellikle saray halılarında çok güzel bitkisel motiflere rastlıyoruz ki bu bitkisel motifler daha çok halılarda olduğu gibi seccadelerde de oluyor. Hı hı. Seccadelerde şamdanlar, ibrikler, bitkisel motiflerin arasında ve hatta bazı halılarda bitkisel motiflerin arasında hayvan figürleri görülmeye başlıyor. Çok detaylı daha halılar Osmanlı döneminde yapılıyor. Ve tabii Osmanlı dönemindeki en önemli halılar uşak halıları. Hmm. Madalyonlu uşak, kuşlu uşak, yıldızlı uşak dediğimizde, ama maalesef uşağa şimdi gittiğimizde bu halıları göremiyoruz.
Şimdi bizim Isparta'da gördüğümüz halılar daha sonra mı gelecek, yoksa uşak,
uşağın
devamı mı?
Isparta halıları da aynı dönemde Anadolu'da birçok ilimizde aynı şekilde halılar yapılmaya devam etmiş, ama bazı yörelerimizin bir özellikleri var. Uşak yöresinin kalitesi daha iyidir. Ve şu anda
yünün kalitesinden tabii kaynaklanıyor değil mi?
Halının kalitesi. Halıdaki 10 santimetredeki ilme sayısı halının kalitesini verir. Mesela her iki halılarımızda bu kalite çok fazladır. Mesela günümüzde bazı tüccarlar ipek hereke halıları, ipek hereke halıları dokumakta. Hı hı. 400'e 400 benim bir arkadaşım yaptı bir şeyinde, kursunda. Tablolar yaptı hareketen. O kadar o ilmekleri takip etmek, görmek bile bir portre 3-4 ayda yapılıyor. Böyle atölyelerimiz de var hala. Zaten şu anda Türkiye'de en önemli halılar hereke halıları. Hı hı. Ve kalitesinin tabii yüksekliğinden, halı kalitesinin yüksekliğinden zaten atkısı, çözgüsü, ilmesi yündür.
Evet.
Halının ilme yani düğümde hiçbir zaman yünden başka iplik kullanılmaz. Hı hı. Çünkü yünün özelliğinden kaynaklanır. Halıya bastığımızda, mesela evde halımızın üzerine bir sehpa koyduğumuzda iz yapar. Kaldırdığımız zaman bir süre sonra iz kaybolur. Bu yün ipliğinin özelliğinden, rezilans özelliğinden kaynaklanıyor. Yün ipliğinin kendi özelliğinden. Onun için ilmede hiçbir zaman ipek ya da yün kullanılır. Farklı bir iplik kullanılmaz. Günümüzde pamuk kullanılan halılar da var ama özellikle el dokusu halılarda yoğun olarak yün kullanılır.
Evet. Peki değerli hocam, kadın sembolleri ne zaman girmeye
kadın
başladı?
Kadın sembolleri başından beri girmiş halılara. Yani pazırık halısını biraz önce de dedim. Pazırık halısıyla başlamış kadın sembollerini. Şimdi kadın sembolünün bazı özelliği var. Kadının en büyük özelliği doğurganlık. Özelliği. Doğurganlık özelliğinden dolayı da bereket olarak veriliyor kadın sembolleri. Ve bereket sembollerini çok fazla çeşitlere ayırabiliyoruz. Doğurganlık sembolünü, bereket sembolünü. Onun için halılarımızda kadın sembollerini yaptığımız bir incelemede gruplandırdığımızda 3 ayrı gruba ayırıyoruz. Bir, geometrik bezemelerden, geometrik biçimlerden, şekillerden olan kadın sembollerimiz var. Bir diğer kadın sembollerimiz kadının uzuvlarından, yani eli, ayağı, gözü, üreme organları gibi uzuvlarından olan kadın sembollerimiz var. Bir diğeri ise şeyden anlam yüklenen kadın sembolleri var. Siz şekle baktığınız zaman orada bir kadını göremiyorsunuz ama onu dokuyan kadın bir olay yaşamıştır, olayı oraya aktarmıştır, ona kadınla ilgili bir anlam yüklemiştir. Bu 3 gruba ayırıyoruz halılarda gördüğümüz kadın sembollerini. Geometrik sembollere baktığımızda en fazla gördüğümüz şekillerden, biçimlerden birisi altıgenler. Neden altıgen? Çünkü altıgenler kadının doğurganlığından, doğumun oluşumuyla olan yumurtanın bölünmesine benzetilen bir yapıya sahip. Yumurtanın bölünmesinden dolayı da çoğalan, bölünen hücrelerden kaynaklanan altıgen motifi her zaman bir doğurganlık veya kadın sembolü olarak halılarımızda kullanılmıştır. Diğer birisi eşkenar dörtgen, ki halk arasında buna baklava da denir.
Evet,
baklava
evet.
Dilimine benzediği için. Bu sembol de yine dünyanın oluşumuna bağlanmaktadır. Bu sembolün de oluşumu yine kadının doğurganlığına bağlanmakta ve kadının doğurganlığından dolayı burada doğurganlığın biyolojik yapısı da göz önüne alınarak yapılmakta. Ve aynı zamanda eşkenar dörtgenle beraber kare de kullanılmakta şeyde, bu yumurta eş merkezli olayları geliştirmek için kare ile eşkenar dörtgen bir arada kullanılan iki kavram olarak hep karşımıza çıkıyor halılarda. Bir diğeri üçgen. Üçgeni kadına çok benzetilir. Üçgen.
En kafası, çok benzeten, kolları evet, gibi değil mi sanki?
Evet. İki, bir eşkenar üçgen. Tabanı yukarıda, sivri kısmı aşağıda, bir diğerinin de tabanı aşağıda, sivri kısımlar birbirine değdiği zaman kadının üst kısmı ve alt kısmı
sanki aradaki
olarak,
de beli değil
aradaki
mi?
Beli şekilde. Bunlara çok fazla kadının göğsü, kalçası, üreme organları üçgen şekil kadında çok kullanılmış. Özellikle Kibele'de, Artemis'te, ana tanrıçalarda da bu üçgen şekli çok fazla görebiliyoruz kadın sembolü olarak. Diğer bir sembolümüz daire, kadını yansıtan halılarımızda. Dairede eş merkezli, yine kareyle çoğunlukla birlikte kullanılmış ve kareyle birlikte kullanılmasının nedeni de yeniden doğuşu. Yine kadının doğurganlığını öne süren bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. Bu birinci gruptu, biçimlerden oluşan şeyler. Diğer bir şey, kadının uzuvlarından oluşanlar dedik. Kadının uzuvlarından oluşanlardan en fazla el, parmak ve tarak motifi dediğimiz motifler. Ya yani bu isimleri veriyoruz motif olarak. El motifi daha çok beş sayısında yansıtıyor bize. Elin beş parmağından kaynaklanan ve bunu halılarda en çok kullanmamızın nedeni, yani daha çok o yöre dokuyucunun en çok kullanmasının nedeni, nazara, büyüye, insanları korumaya karşılık. Beş el. Fadime anamızın eli İslamiyet'e döneminde de bu böyle yansımış. Onun için yalnız beş eli, el şeklinden çok bunu beş nokta olarak görebiliriz. Halılarda beş çizgi olarak görebiliyoruz. Çok farklı şekillerde görebiliyoruz.
Biraz yoruma ve yoruma tasarıma
dayalı.
Bağlı değil
evet,
mi?
Evet, yoruma dayalı. Yani o anda dokuyucunun ya da halının tasarımını yapan tasarımcının mesela çatal, höyük ve kazılarında, hacılardaki kazılarda yine
devam edelim.
Ana tanrıçanın beş parmağı şeylerde duvarlarda resmedilmiştir. Bu duvarlarda resmedilen aynı şeyleri halılarımızda da görmek mümkün. Çünkü motifler hiçbir zaman. Aynı zamanda bu beş parmak simgeleri ana tanrıçanın en önemli simgesi olarak da karşımıza çıkmakta. Ve yine yıldız, güneş ve ay kadını simgelemekte.
Evet. Değerli hocam, bu arada yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz sizinle olan bölümümüzün. Ama anladığım kadarıyla biraz da bu halılar kadın elinden çıktığı için sanıyorum hani kendilerini anlatan, sizin de bahsettiğiniz evet, gibi yaşantılarını evet, anlatan figürler oluşmaya devam etmiş yıllar süresince.
Evet.
Günümüze nasıl gelmiş son olarak onları da
kısaca
bahsedelim.
Kısaca bir şeylerden de... Motif isimleri şöyle kısaca geçeyim o zaman zamanımızdan dolayı. Eli belinde motifi, bereket motifi, ay, güneş, hayat ağacı motifi, kadındaki sonsuzluğu yine simgeleyen, yıldız motifi yine kadını simgeleyen bir motif. Ve tüm bu motifler günümüze kadar dokunmuş, gelmiş. Zaten günümüzde eski örneklere bakarak yeni motifleri yapıyoruz. Onları canlandı mı? Ama ne yazık ki şunu söyleyeyim. Halılarımız bu kadar güzel. Saydığım Tabazırık halısından Osmanlı halıları, bu kadar güzel halılarımızın çoğu bizim değil, dünya müzelerinde sergileniyor. Bizim müzelerimizde elimizde olan sayılar maalesef çok az. Ama biz Anadolu'dakilerini de dolaşarak gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz kaynaklarımızla. Böylece kadını halılarda ne şekilde vurgulandığını, ne şekilde anlam yüklendiğini de araştırmalarımızda ortaya koyuyoruz.
Emeklerinize sağlık. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah
teşekkür
sizin
ediyorum.
De çalışmalarınız ve sizin gibi değerli hocalarımızın çalışmasıyla biz de müzelerimizde kendi halılarımızı, o motifleri birebir görme şansına sahip oluruz.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Feriha Akpınar'dı hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle geleneksel Türk halılarından ve bu halılarda kullanılan motiflerden ve kadın sembollerinden bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
gel kük yüz, ah gel kük, her zaman yüz, ah gel kük. Ah gel kük yüz, ah gel kük, her zaman yüz, ah gel kük. Bilseydim düşmeseydim ben senden uzak gel kük. Bilseydim düşmeseydim ben senden uzak gel kük.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Müziğin İzinde Dört Kardeş Şehir Konserleri Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı, araştırmacı Salih Turhan var. Sayın Turhan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Turhan TRT kökenli bu arada, onu da dinleyicilerimizle paylaşmış evet. olayım.
Tabii benim sanat başlangıcım, profesyonel sanat başlangıcım 1982 Erzurum Radyosu, 1987'ye kadar. 87'de Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'na geçiş yaptım. Ancak tabii halen TRT'de program da yapıyorum. Haftada bir gün Perşembe günleri 17.30-18 arası Akraba Türküler programını yapıyorum. TRT'den kopmadık, kopmayacağız.
Kopmayın, çünkü sizin gibi kıymetli sanatçılara her zaman Hadi. Dinleyicilerimizin, hepimizin ihtiyacı var. Biz özellikle bugün Müziğin İzinde Dört Kardeş Şehir konserlerinizden bahsetmek istiyoruz dinleyicilerimize. Şimdi dört şehirden bahsediyoruz. Şanlıurfa, Elazığ, Bakü, Kerkük. Az önce de bir Kerkük türküsü dinledik. Çok da severim Kerkük türkülerini bu arada. Bu dört şehir hangi özellikleriyle kardeş şehir olarak anılıyor? Bu özelliklerden biraz bahseder misiniz?
Evet. Efendim, daha önce uzun yıllardan beri hep Elazığ, Urfa, Kerkük şeklinde devam ediyordu. Bu akrabalık zaten yine de devam ediyor. Yaklaşık bizim bu işle iştigalimiz 35 yıl evveline dayanıyor. Özellikle Urfa'yla Elazığ, Kerkük'ü böyle yakın akraba kılma noktasında Şanlıurfalı Abuzerak büyük arkadaşım Elazığ'a davet ettim. Daha sonra döndü Urfa'ya, yazılar yazdı ve yine onun hemen öncesinde Şanlıurfa Vali Yardımcısıydı. Halen İzmir Narlıdere Kaymakamı, bizim hemşehrimiz Vali Yardımcısıydı. Onun vesilesiyle biz bu köprüyü kurduk. Daha sonra bu şeyler, gitmeler gelmeler devam etti. Tabii Urfa ile Kerkük'ün ayrıca daha iyi gelen bir akrabalığı var. Her biriyle ayrı ayrı ortak yanları var. Hı hı. Bu anlamda biz bunu geliştirerek daha sonra iki şehir arasında, üç şehir arasında zaman zaman geceler yapıldı. Kültürel programlar yapıldı. Ancak biz bunu çok daha ileri bir noktaya taşıyarak 1987 Aralık ayında İstanbul'da Cemal Reşit Rey'de Müziğin izinde üç kardeş şehir, Şanlıurfa, Kerkük, Elazığ şeklinde yaptık. Kurumsal olarak sahibi kimdi? İstanbul merkezli Elazığ Dernekler Federasyonu, ELFED. çok kuvvetli bir sivil toplum örgütü. Benim de kültür sanat danışmanlığını yaptığım, başkanı da Sayın Faik İçmeli, kültür sanata büyük ortam hazırlayan değerli bir yönetimi var. Şanlıurfa'nın Şanlıurfa'daki derneği ve İstanbul'da Kerkük Vakfı'yla birlikte, bir de Şurkav Şanlıurfa'da vakıf. Bunlarla birlikte çok kapsamlı bir program yaptık. Cemal Öztürk, 1000 kişilik bir salon, 1500 kişi geldi, izdiham yaratıldı. Daha sonra Urfa'dan davetliler vardı, Elazığ'dan davetliler vardı. Urfa'dan davetliler içerisinde çok değerli Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol Bey de şeref misafiri olarak bulunuyordu. Bu programı biz Urfa'ya da taşıyalım dedi. Ve geçtiğimiz 23 Mart'ta efendim kendisi Haliliye Belediyesi'nin kurucu değerli başkanı, bu dönem aday olmadı. Ama bu hizmeti içinde ukde kalmasın diye 2019 Göbekli Tepe yılı, biliyorsunuz 2019 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Göbekli Tepe yılı, evet, ilan etti. O çerçevede, kültürel etkinlikler çerçevesinde bu programı Urfa'ya da taşıyalım dedi ve buna Bakü'yü de ekleyelim dedi. Zaten dördüncü kardeş şehir de Bakü aslında. Hı hı. Dolayısıyla Bakü'yü de ekledik. Biz çok kapsamlı bir program yaptık 23 Mart'ta Şanlıurfa'da. Ve yine onu da söylememde şey yok, çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırdık. Şanlıurfa Belediyesi'nin çok kıymetli bir çalışanı, Kültür Müdür Yardımcısı Nezihe Kayalı Hanım'la birlikte ben, yani Ankara'dan sevkilar etti, şey İstanbul'dan sevkilar ettim. O da Urfa'dan ve Urfa Belediyesi'nin, Haliliye Belediyesi'nin öncülüğünde, ev sahipliğinde, maddi katkılarıyla özellikle birinci derecede lokomotif orası. Ve çok güzel, yaklaşık 30-35 sanatçı katılımıyla çok güzel bir program icra ettik. Azerbaycan'dan Nuriye Hüseyinova diye emektar artist, çok başarılı bir hanım sanatçı, onu davet ettik. Kültür Bakanlığı, TRT'den Elvan Sevim arkadaşımız İstanbul Radyosu'ndan ve Ankara Radyosu'ndan Ahmet Tuzlu arkadaşımız Kerküklü. Yine Kültür Bakanlığı Devlet Korosu şeflerinden Abdullah Kurbani, Bakır Karadağlı, Uğur Kaya, Necmi Kıran, ondan sonra ve Kültür Bakanlığı'yla, TRT'nin ve dışarıdan da bazı sanatçı arkadaşların katılımıyla çok güzel bir konser yaptık.
Evet.
Ve bunun somut çıktıları da oldu.
Sayın Turan, eminim çok güzel olmuştur. Bu arada şunu da dinleyicilerimize hemen söyleyelim. Süremizin kısıtlı olması sebebiyle müziğinizin de Dört Kardeş Şehir isimli bir de kitap oluşturdunuz. Çok kısa da ondan bahsedelim, sonra sizi saygılarla uğurlayalım.
Evet. Bunun somut çıktılar olarak 700 sayfalık da bir de kitap hazırladık. Kitabın içeriğinde bu şehirlerin tarihçesi ve bunların müzik kültürleri ve bunların akrabalıklarını vurgulayan, yani musiki yönünden akrabalıklarını, hı hı, vurgulayan güzel metinler var. Yani biz bunu niye akrabayız? Ta Orta Asya'dan gelen aslında bir akrabalığımız var. Müzik yönünden, kültür yönünden, gelenek, görenek, ağız, yani Oğuz Boyu'nun devamı olarak bu şehirler akrabalar birbiriyle. Musikiye yansımış halleriyle birlikte 700 sayfalık bir kitap yayınladık. Ve aynı zamanda somut çıktı olarak bir de bu kitabın PDF'inin içinde olduğu Göbekli Tepe tanıtım filminin ve Urfa'da verdiğimiz konserin DVD'sinin yer aldığı bir de flash bellek hazırladık. Haliliye Belediye ve Elfet logolu, bunu da kültürel çevrelere dağıtmış olduk. Dolayısıyla bu kardeşliği rivayetten bu şekilde somutlaştırmış olduk. Bu program aynı zamanda daha sonra TRT televizyonunda da yayınlanacak. Hı hı. Kaydı yapıldı. Ondan sonra Urfa televizyonunda da yayınlanacak. Elazığ televizyonlarında da ve Kerkük Türkmeneli TV'de de yayınlanacak. Muhtemeldir ki Azerbaycan'da efendim Az TV'de ve diğer özel televizyonlarda da yayınlanacak.
Sayın Turan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz de büyük bir merakla ve zevkle izleyeceğiz yayınlandığı zaman.
Ben teşekkür ediyorum.
Eminim dinleyenler de çok mutlu ayrılmışlardır konserlerden.
Ben teşekkür ederim aracılığınızla. Bize bu fırsatı verdiniz ve bu çalışmamızı dinleyicilerimize iletmemize fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar
dilerim. Biz teşekkür ediyoruz. Saygılarla efendim. Hoşçakalın.
Sevgili
dinleyicilerimiz, Müziğin İzinde Dört Kardeş Şehir Konserleri Genel Sanat Yönetmeni Salih Turhan telefon attığımızın diğer ucundaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sözcükler. Müzik. Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün çok sevdiğim bir konuyu konuşacağız, masalları konuşacağız. Evet. Ama şimdi masallara başlarken hepimizin aklına işte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo'lar, ne bileyim işte her böyle hani atında mağrur gelen prens ve sonra prensesi uyandır. Beyaz atlı prens, prensesi uyandır. Hep bu masallar canlanır aklımızda ama masallar bundan ibaret değil sadece.
Aslında bu söylediğiniz nasıl söyleyelim, form daha çok Walt Disney'in kurduğu bir çerçeve. Özellikle Grimm masallarını, Avrupa masallarını alıp daha doğru ifade edebilirsek satılabilir görsel malzemelere çevirmek için bazı klişelere ihtiyaç duymuşlar. Hı hı. Ve böylelikle masalların hemen hemen hepsini diyelim, yani Avrupa'da bilinen genel geçerli masalları belli çerçeveler içerisinde anlatmışlar. Tekrar ve tekrar bunların kitapları var, oyuncakları var, uzun metraj filmleri var, kısa filmleri var, dizileri var.
Evet.
Disney yeni bir teknolojinin de gelişmesiyle yeni bir ürün olarak masalları pazarlamış. Bugün bizim masalları birazcık da çocuk masalı gibi algılamamızın nedeni bu. Hı hı. Ama masallar çocuklar için değil aslında.
Aa.
Büyükler için.
Hemen öğrenelim sebebini. Ben yani masal dinlemeyi de çok severim. Okumayı ayrıca çok severim. Seslendirmeyi de çok severim. Ama masallar niye büyükler için? O cümleyi biraz anlatmakta fayda
geleneksel
var.
Geleneksel bakmak gerek. Çünkü masalları biz bugün daha çok kitaptan okunan metinler gibi algılıyoruz. Oysa gelenekte masal anlatılan bir şey.
Değil mi?
Biraz televizyon gibi bir temel başlık. Yani hani masalların içerisinde tabii ki daha çocuklara uygun olanlar da olabilir ama gelenekte masal özellikle hava karardıktan sonra anlatılan ve halkın kendi hafızasında yoğurarak bir takım zorluklarla baş etmek için oluşturduğu sihirli kehaneti içinde barındıran öyküler. Acımasızlar da, yani bugün mesela Pamuk Prenses masalının ya da Kül Kedisi masalının, ki Türkçe'ye çok güzel çevrildiğini düşünüyorum. Türk geleneğindeki karşılığı Küllü Fatma çünkü. işte ya da Pamuk Prenses'in Nardaniye Hanım diye geçiyor gelenekte. Bizde karşılığı var. Bütün bu masallara baktığınız zaman o kadar da çocuksu ve nasıl ifade edeyim, toz pembe, her şeyin güzel olduğu ve güzele evrildiği şeyler değil. Çok mücadeleler var içinde, acımasızlıklar, çok büyük şiddet var. Doğrusu Binbir Gece'yi falan da hatırlarsak ciddi bir cinsellik de var. Hiç çocuklarla alakası yok. Hı hı. Öyle bir kırmızı başlıklı kız masalı var ki bugün yüksek sesle okuyamazsınız herhangi bir yerden. O kadar geleneğin içine baktığınızda, o kadar toplumun yaşadığı, çünkü bu cadılar dönemiyle ilişkili. Orta Çağ'da özellikle kadınların cadılık şiddetine uğradığı dönemde o şiddetle baş etmek için oluşturulmuş, üzerine eklenmiş. Çünkü masallar bin yıllardır devam ediyorlar. Hı hı. Böylelikle aslında masal temel olarak yetişkin bilincinin toplumda yaşadığı kimi zorluklarla baş etmek için oluşturduğu bir öykü. Biz bugün bunun için televizyon dizileri ve sinema filmlerini kullanıyoruz.
Evet, evet. Onu anlatmak herhalde biraz daha kolay oluyor görsellikle bir araya geldiğinde.
Ve daha özgün, çünkü birinin şu anda, yani geleneği anlayamadığımız için, doğrusunu isterseniz dürüst olayım, çok algılayamayabiliyoruz. Ben de algılamakta güçlük çektim uzunca bir süre. Ama üzerinde çalıştıkça insan daha iyi uyum sağlayabiliyor. Bugün bir sinema filmi birinin filmidir. Dolayısıyla her şeyi o birinin merceğinden görüyorsunuz. O yönetmenin, o senaristin. Ama masal öyle değil işte. Masalın sihirli dünyası aslında bu. Masal bir birikim. Hani biz lisedeyken, ortaokuldayken falan dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Coğrafya derslerinde deltaları anlatırdı hocalarımız. Irmaklar, alivyonlu,
suyu
alır denize akacağı yerde bir delta oluşturur, bir birikim oluşturur.
Böyle damar bütün, gibi.
Bütün Menderes Ovası'dır mesela, evet, Anadolu'daki, evet, karşılığı. Evet. Bütün ırmağın geçtiği yerden aldığını denize akarken bıraktığı bir yerdir orası. Hı hı. Masal. İnsan bilinci için, toplum bilinci için böyle bir şey.
Ne güzel benzetme oldu.
O delta masal işte. O birikim, ki o birikim bazen iyidir. Geçtiği yere bağlı ırmağın. Yani ırmak nerelerden ne toplayıp getiriyor bilemezsiniz. Bazen bir kiri pası da getirir yani, hani temiz tutmazsanız eğer. Ki toplum şiddetle baş edemediği zaman bunu yaşamış. Ve o kadar güçlüdür ki masal kodları. Bir mesajı, o yüzden büyükleri içindir ve biraz ciddi bir iş. Bir mesajı masalın üstüne yerleştirdiğiniz zaman ulaştığı yer çok kolay kabul eder bunu. Mesela Keloğlan diyeyim ben size. Keloğlan nasıl biridir? Annesinin, anasının dediği gibi Keloğlum, keleş oğlum. Güçsüzdür, fakirdir, çelimsizdir. Yakışıklı asla değildir. Asaleti yoktur. Biraz köylü
kurnazlığı
vardır. Ama saf bir kalbi de vardır.
Akıllıdır.
Peki, akıllıdır da belli bir ölçüde. Peki Keloğlan kime talip olur?
Hep sarayın kızına,
padişahın kızına. Dolayısıyla biz padişahın kızına talip olan Keloğlan'ı çok yadırgamıyoruz. Ve Keloğlan'ın yaptığı işleri de yadırgamıyoruz. Rüştü Asyalı'ya buradan selam olsun. Keloğlan tipiyle canlandırdığınız her şey aslında Anadolu'da karşılık bulur. Bunu kullandığınız zaman aslında hak edip hak etmediğini sorgulamazsınız. Bizim masalımız Keloğlan'ı padişahın kızına yakıştırır çünkü.
Evet.
Masanın sonunda bizim beyaz atlı prensimiz yok Anadolu geleneğinde. Bizim Keloğlan'ımız var padişahın kızını alan. Bu açıdan yaklaştığınız zaman pek çok yerde, bir filmde, bir karakterde, herhangi bir toplum önüne çıkaracağınız bir karakterde bunu kullanabilirsiniz aslında. Bu yüzden masallar ciddi şeyler. Ben kötü bir örneğini vereyim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın başında 1933-45 yılları arasında Almanya'da Nazilerin büyük propaganda, nasıl söyleyelim, dahisi demek istemedim de işte uygun bir ifade bulalım hep birlikte aklımızdan, Goebbels. SS ve Nazi felsefesini halka yerleştirebilmek için masallardan yararlanmak istemiş. Bunun en kısa yol olduğunu söylemiş ve bir dizi film çekmişler masallar üzerine Naziler. İlginçtir, o filmler çok tanıdık karakterler. Örneğin bir tanesi Pamuk Prenses. Fakat Pamuk Prenses'in babası o filmde SS subayı. Ve bir diğeri de Kırmızı Başlıklı Kız. Fakat Kırmızı Başlıklı Kız'ın kırmızı bir de pelerini vardır. Hatırlar belki,
evet,
izleyenler,
evet,
pek çok filmden, kitaptan. O pelerinin arkasında kocaman bir svastika, Nazi işareti olarak bildiğimiz o siyah gamalı haç var. Ve kırmızı başlıklı kız kurtla boğuşurken diyeyim, ya da onu yenerken, bütün üstünde o pelerinle görünüyor. Ve bütün Grimm masalları Alman dönüştürücüler tarafından çocuk kitaplarına yerleştirilecek şekilde dönüştürülerek yeniden yazılmış o dönemde.
Etki de etmiştir büyük
etki ihtimal. Etmiş ve halkın aslında uzunca bir süre, 2. Dünya Savaşı sonrasında da bu masalların aslında böyle olmadığına, kasıtlı olarak, gelenekte değil, kasıtlı olarak bir grubun kullanmak amacıyla bunları devşirdiğine, dönüştürdüğüne dair ikna edilmesi gerekmiş. Masallar öyle bir şey işte, yani içine yerleştirdiğiniz şeyi çok kolay alabilir. Hani ilaçların üstünde renkli ve şekerli bir katman oluyor,
evet,
ya bizim acı ilaçlarımızı.
Evet.
O işte şekerli renkli katman adına masallar kullanılabiliyor. Peki biz ne yapacağız? Biz mümkün olduğunca çok masal okuyacağız. Masalların şifa aracı olduğunu keşfettik. Bugün Türkiye'de de pek çok masal anlatıcısı, masal festivalleri, masal eğitimleri var her yerde. Niye bu kadar popüler? Çünkü modern dünyada bazı bizi besleyen damarlardan uzaklaşıyoruz. O uzaklaştığımız hali yadırgamıyoruz fakat eksikliğini hissediyoruz. Vitamin eksikliği çekiyor gibiyiz. Yani başımız ağrıyor ama ilaç almak çözüm değil, ağrı kesici almak çözüm değil. O vitamin eksikliğini bizim bir yerden vücudumuza doyurmamız lazım. Onu da biliyoruz ki içgüdüsel olarak bu bir yerden yakınlaşmayı gerektiriyor. Masallar en güçlü yakınlaşma araçları. O kadar güçlüler ki birisi size masal anlatmaya başladığı zaman dinliyorsunuz. Hele de iyi bir anlatıcıysa
hoşunuza da giderek dinliyoruz.
Hoşunuza gidiyor. Eskiden söylenen bir sözdü, artık üzerine eklemek gerek. Birisi demiş ki telefon uzaktan el sallamak gibidir, mektupsa kucaklaşmak. O yüzden birinin mektubunu okumak size yakınlık hissi verir ve yakınlık hissi nasıl insanın biyokimyasını düzeltiyor. Şu anda mektuplaşmıyoruz da bakın.
Evet.
O yüzden bizim bir şeyler dinlemeye, bir şeyler anlatmaya ihtiyacımız var. Dede Korkut masallarıdır bizim çok makbul destansı masallarımız diyelim. Çünkü aslında kahramanlıktır. Sadece Dede Korkut üzerine bir enstitü kurulmayı hak edecek kadar derin bir çalışma alanıdır. 12, 13, 14. yüzyıllarda anlatıldığını biliyoruz. İlk metinleri 15. yüzyılda yazılmış. Hemen üzülerek ve hatırlatmak için söylüyorum. Dede Korkut bizimdir. Oğuz Türklerinin destansı masallarıdır. İlki 15. yüzyılda kayda geçmiştir ve elimizde maalesef bu orijinalleri yoktur. İki orijinalden biri Almanya'da Dresden Müzesi'nde, diğeri Vatikan'dadır. Ve biz orada Oğuz Türklerinin at koymasından evlenmesine, cenazesinden yasından kutlamasına, toyuna, düğününe, siyasal hayatla ilgili savaşmasından anlaşmalarına kadar pek çok Oğuz Türklerinin hayatına ilişkin bilgiyi buluruz
hem
aslında.
Hem sosyal hayat hem ekonomik hem askeri hayat.
Siyasi olarak örneğin Oğuz Türklerinin Gürcistan'la, Abazya'yla ya da o zaman Karadeniz'de yerleşik olan Rumlarla yaptığı savaşlara ilişkin ciddi bilgiler içermektedir. Bir etkisi daha var Dede Korkut'un. O da temelde en eski Türk dilinin yazılı kaydıdır. Ve çok mutluyuz ki yakın tarihte somut olmayan kültürel miras çerçevesinde UNESCO tarafından Birleşmiş Milletler çatısı altında dünya mirası kabul edilmiştir.
Evet, bu sene de Dede Korkut yılı.
Yani bizim bir masalımız evet, bizim bir masalımız eğer böyle onore ediliyorsa dünyada, bizim de daha çok ona borcumuz olduğunu gösterir. Ben bilim insanı değilim, ne yapabilirim ki? Dede Korkut okuyabilirim. Hepimizin elinde telefon var. Açıp bugün bir Bamsı Beyrek okuyalım mesela.
Sadece okumakla kalmayalım.
Hakkını teslim edelim.
Madem o bir masal, çocuklarımıza da okuyalım.
Evet, ama yine yetişkinler içindir demeyi ben arzu ederim.
Masal deyince hemen tabii çocukları uykuya yatırdığımızda onlara anlatmamız gereken duygusal metinler gibi algılıyorum. Aslında öyle de algılamak şimdilik istiyorum. Çünkü hani dediniz ya, o masalları anlatılırken bir yandan da aslında bir şeyler, o hayata dair bilgiler aktarılıyor diye. Çocuğa da sanıyorum o bilgilerin aktarılması için güzel bir araç masal anlatmak.
Bir araştırmacı şöyle söylemiş. İlk defa size anlatılan masal hayat boyu yanınızdadır. Siz onu görseniz de görmeseniz de.
O zaman dinleyicilerimize hemen diyelim ki bu akşamdan itibaren o masallarla biraz daha haşır neşir olsunlar, okumaya başlasınlar. Dede Korkut'la başlayabilir
evet,
örneğin.
Evet, bizden bir şeyle.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yüreğinize sağlık. Yine bizi masallar dünyasına, o hayal dünyasında gezdirdiniz. Ne güzel oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizimle birlikteydi Sihirli Sözcükler köşemizde. Bugün o büyüklere anlatılan masalları konuştuk daha çok. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Evet, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayatın Sesleri.